بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Onlar Allah dışında hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı ilah edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha, kendisinden başka ilah olmayan ve onların yakıştırma ortaklarından uzak olan Allah'a kulluk etmeleri emredilmişti. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kafirlerin hoşuna gitmese de nurunu kesinlikle tamama erdirmekle kararlıdır. Tevbe 31-32. Ebu Ubeyde ahbar din alimleri demektir demiştir. Meani alimleri hıbr sanatıyla manaları süsleyen ve onları çok güzel izah eden alimdir demişlerdir. Rahip kalbinde haşyet yerleşmiş olan, korkunun izi yüzünde ve elbisesinde görünen kimsedir. Örfte ahbar Harun aleyhisselamın çocuklarından itibaren Yahudi alimleri manasına, ruhban ise manastırlarda kalan Hristiyan alimleri manasına kullanılmıştır. Müfessirlerin çoğu şöyle demişlerdir. Bu ayette yer alan Rablerden maksat o Yahudi ve Hristiyanların alim ve ruhbanlarının alemin ilahları olduklarına inanmaları manası olmayıp aksine o ahbar ve ruhbanlarına her türlü emir ve yasaklarında itaat etmeleridir. Tirmizi, İbn Ebi Şeybe, Tabarani, Ebu Yala ve Beyhaki'nin rivayet ettiğine göre Abi İbn Hatim henüz Hristiyanken bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o esnada Bera suresini okuyordu. O bu ayete gelince Adi ben peygambere biz onlara tapmıyoruz ki dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar Allah'ın helal kıldığını haram kılmıyorlar mı? Bundan dolayı siz de onları haram kabul etmiyor musunuz? Yine o ruhban ve ahbar Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal saymıyorlar mı? Böylece de sizler onları helal kabul etmiyor musunuz buyurdu. Ben de evet deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte bu onlara ibadet etmek demektir buyurmuştur. Rebi şöyle der. Ben Ebul Aliye'ye İsrail oğulları arasındaki o Rab edinme nasıl olmuş dediğimde o şöyle dedi. Hristiyan ve Yahudiler çoğu kez Allah'ın kitabında alimlerinin ve ruhbanlarının sözlerine muhalif sözler görüyorlardı. Ama buna rağmen onların sözlerini alıyor ve Allah'ın kitabındaki hükmü kabul etmiyorlardı demiştir. Tefsir alimi Alusi de bu ayeti şöyle açıklar. Çoğu tefsir bilgilerinin görüşüne göre bu ayetteki ilah edinmekten maksat kitap ehlinin din adamlarını evrenin ilahları saydıkları böyle bir inanç taşıdıkları değildir. Buradaki ilah edinmekten maksat onların din adamlarının kişisel emirlerine ve yasaklarına uymalarıdır demiştir. Günümüzde ayette bahsedilen Rab edinme ile ilgili ikinci bir tefsirde şöyledir. Cahiller şeyhlerine saygıda çok ileri gittikleri için bazen onların tabiatları hulul ve ittihat yani birleşme inancına meyletmektedir. Bu şeyh dünya peşinde ve dinden uzak biri ve kendisine uyanlara işin onların dediği ve inandığı gibi olduğu fikrini vermektedir. Hatta dinden uzak bazı düzenbaz şeyhlerin tabi olanlara ve taraftarlarına kendisine secde etmelerini emrettiği ve onlara sizler benim kullarımsınız dediği görülmektedir. İşte böylece o taraftarlarına hulul ve ittihat fikrini telkin ettiğini, kendisine tabi olan bazı ahmaklarla baş başa kaldığında çoğu zaman uluhiyet iddiasında bile bulunduğu işitilmektedir. Binaenaleyh bu husus bu ümmet içerisinde bile müşahede edilip durulurken böyle bir şeyin geçmiş ümmetlerde bulunmuş olması nasıl yadırganır? Günümüzde doğru ile yanlışın karıştırdığı bir meseleye dikkat çekmek istiyorum. Bazı kimseler bu ayeti delil getirerek imamların söylemiş olduğunu taklit etmenin veya almanın caiz olmadığını söylerler. Onları taklit etmek veya almak aynen Yahudilerin ve Hristiyanların hahamlarını ve ruhbanlarını Rabler edindikleri gibi biz de onları Rabler edindiğimizi söylerler. Oysa bu anlayış yanlış bir anlayıştır. Bu anlayışın yanlış olduğuna Kur'an, sünnet ve icma sahabe delalet etmektedir. Kur'an'da delil Allahu Teala'nın şu sözüdür. وَلَوْ رُدُّهُ اِلَى الرُّسُولُ وَاِلَى اُلِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ Şayet onu Resul'e ve kendilerinden emir sahiplerine götürselerdi, onlardan istinbat edebilenler onu bilirlerdi buyurmuştur. Allahu Teala burada herhangi bir mesele ile karşılaşıldığında insanların bunu Allah'ın Resulüne veya Allah'ın Resulünün den getirdiklerinden anlayan kimselere götürmeleri gerektiğini beyan etmiştir. Başka bir ayette "Ves'elu ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemun" buyurmaktadır. Müslümanlar hayatlarında şer'i hükümlerde kayıtlı olduklarından dolayı karşılarına çıkan herhangi bir meseleyi Kur'an ve sünnete götürmeleri zorundadırlar. Bu da Kur'an ve sünnetin bilinmesini gerektirir. Oysa bu iş farz-ı kifayedir. Yani bir grup alim bunu yaptılar mı diğerlerinden günah düşer demektir. İçtihat edecek kişiler bulundu mu bütün Müslümanların içtihat etmesine gerek yoktur. Zaten bu da imkansızdır. Onun için zorunlu olarak taklitte bulunacak Müslümanların olacağı açığa çıkmaktadır. Sünnetten delil ise Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz'ı Yemen'e gönderirken söylemiş olduğu sözdür. Ne öyle hüküm vereceksin ya Muaz? O da Allah'ın kitabıyla. Şayet orada bulamazsan ya Muaz, o zaman Resul'ün sünnetiyle. Şayet orada da bulamazsan ya Muaz deyince Resul sallallahu aleyhi ve sellem içtihat edeceğini Muaz söylemiştir. O sözden dolayı Resul sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ın sırtını sıvazlayıp Allah'a hamd etmiştir. İşte Muaz'ın üçüncü olarak ileri sürdüğü içtihat ederim sözü zorunlu olarak kendisine uyacak kimselerin varlığını gerektirir. Çünkü Muaz'ın gittiği yerde herkesin müştehit olması imkansızdır. İcma sahabeden delil ise kendilerine fetva soran kimselere sahabeler hiçbir red cevabı vermemişler. Onlara Allah'ın hükmünü bildirmişlerdir. İşte bundan dolayıdır ki Müslüman alimler Kur'an, sünnet ve o ikisinin irşat ettiği icma, sahabe ve kıyasa dayanarak sahih bir içtihatla içtihat ederek Allah'ın hükmüne ulaşırlar. Ve Müslümanlar bu hükme tabi olurlarsa onlar bu ayetin hükmü altına girmezler. Çünkü o günkü hahamlar ve ruhbanlar Allah'ın indirdiği kitaba göre ve kaideler ışığında Allah'ın indirdiği kitaptan anladıklarını kanunlaştırmıyorlar. Bilakis hevalarına göre hükümler koyarak ilahlıkta bulunuyorlardı. Evet, işin özü budur. Bu ayetin hükmü altına giren vaka bugünkü parlamento ve monarşi sistemleridir. Çünkü parlamento sistemlerinde parlamenterler hevalarına göre kanunlar ve yasalar çıkarmakta, insanlar da bu yasalar ve kanunlara uymaktadır. İşte bu yasalara ve kanunlara rıza gösterip uyanlar bu ayetin hükmü altına girmektedirler. Fakat rıza göstermeyip o yasaları değiştirmeye çalışan insanlar bu ayetin hükmü altına girmezler. Aynı şekilde rıza göstermeyip bu yasaları değiştirmek için herhangi bir çalışmada bulunmayan kimseler de bu ayetin hükmü altına girmektedirler. Çünkü amelden geri durmakta bir tür sukutu ifade eder. Onun için bütün Müslümanlara üzerlerine uygulanan küfür hükümlerine rıza göstermeyip onun değiştirilmesi için çalışmaları farzdır. Sözün kısası, ayette bahsedilen Rab edinmeden Yahudi ve Hristiyanların Allah'ın hükmüne ters olan hususlarda din alimlerine ve ruhbanlarına itaat etmiş olmaları manası kastedilmiş gibi onların küfür sayılabilecek çeşitli şeyleri kabul etmiş olmaları ve bu sebeple Allah'ı inkar etmiş olmaları manası da kastedilmiş olabilir. Böylece bu onların Allah'ı bırakarak din alimlerini ve ruhbanlarını adeta Rab edinmeleri gibi olur. Bu ifadeyle Yahudi ve Hristiyanların ruhban ve ahbarları hakkında Allah'ın onlara hulul ettiğine ve onlarla ittihat ettiğine inanmış olmaları manasının kastedilmiş olması da muhtemeldir. Bugün bu saydıklarımız İslam ümmeti içerisinde görülmüştür. Kimileri tarikat şeyhleri, kimileri yöneticileri Rabler edinmişlerdir. İnşallah Müslümanlar bir gün uyanırlar da bu gibi durumdan sakınırlar. Ayetin devamında Allahu Teala ve ma umiru illa liyabudu ilahen vahide, halbuki onlar ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı buyurur. Yani onlar tek bir ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Bunun yanında başka ilahlar ve Rablere ibadet etmek yasaklanmıştır. Onlar bir tek ilahın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kabul etmeleri ve koyduğu yasaya uymaları, verdiği hükmü yürürlüğe koymaları gerekliydi. Ve ma umiru'daki zamir hahamları ve ruhbanları Rabler edinen kimselere döndüğü gibi bizzat Rabler edinilen kimselere de dönmesi muhtemeldir. O takdirde ayetin manası şöyledir: sizin ibadet ettiğiniz kimseler nasıl Rabler olabilirler ki? Halbuki onlar da sizin gibi bir tek ilaha kulluk etmekle emredilmişlerdi. Olur. Allahu Teala ayetin devamında la ilahe illa hu subhanahu amma yushrikun, ondan başka hiçbir ilah yoktur, o bunların şirk koştukları her şeyden münezzehtir buyurmuştur. Bu Cenab-ı Hakk'ı emir vermede, mükellefiyet yüklemede, secde edilme ve ibadet olunma hususunda ve sonsuz saygının ve yüceltmenin kendisine ait olması hususunda herhangi bir ortağı olmaktan tenzih ve takdis ederiz demektir. يُرِيدُونَ اَنْ يُتْفَعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ayetin devamında onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üflemek, söndürmek isterler. Allah ise ancak nurunu tamamlamayı ister, kafirler hoş görmeseler de. Sözü geçen Yahudiler ile Hristiyanlar gerçek dinden sapmakla, yüce Allah dışında başka ilahlara kulluk yapmakla, gerçek anlamda Allah'a ve ahiret gününe inanmamakla yetinmiyorlar, bu sınırda durmuyorlar, daha ileri giderek gerçek dine savaş açıyorlar. Bu dinin yeryüzünde harekete dönüştürdüğü ve sosyal hayati kuralları uyarınca biçimlendirdiği sistemde somutlaşan Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ayette bahsedilen nurdan maksat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin hak ve doğru olduğunu gösteren delildir denmiş ise, biz bunu daha geniş manada alarak onun din olduğunu söylüyoruz. Onlar yüce Allah'ın nuruna, ışığına karşı savaş halindedirler. Bu savaşı kimi zaman yalanlar uydurarak, komplolar düzenleyerek ve Müslümanlar arasında kargaşalık çıkararak veriyorlar. Kimi zaman da kuklalarının ve bağlılarının bu dine ve bağlılarına karşı savaş açmalarını, onun karşısında set oluşmalarını teşvik ederek saldırganlıklarını tatmin ediyorlar. Bu durum bu ayetlerin indiği günlerde böyle olduğu gibi tarih boyunca da hep böyle olmuş ve böyle sürüp gidecektir. Ayetin devamı ve yeballahu illa eyyutumme nurahu velev kerhel kafirun. Allah kafirler istemeseler de nurunu tamamlamayı ister. Bu ifade kafirlerin zoruna gitse de Yüce Allah'ın dinini üstün çıkararak nurunu tamamlayacağına ilişkin değişmez kanuna kanıt oluşturan, bu itibarla kesinlikle gerçekleşecek olan bir ilahi vaattir. Bu vaat müminlerin kalplerine güven aşılar. Onların kendilerini bekleyen bütün zorluklar ve bütün sıkıntıları göğüsleyecek, yollarına devam etmelerini, kafirlerin bütün oyunlarına ve saldırganlıklarına rağmen yüce hedeflerine doğru ilerlemelerini sağlar. Ayetin devamındaki "Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînel hakk liyuzhirehu alettîne kullih velev kerhel kâfirûn." Resulünü hidayetle ve doğru gerçek din ile gönderen odur. Onu kafirler, müşrikler kerih görse de bütün dinlerin üzerine galip çıkaracaktır. Ayette geçen din kelimesi hakim otoriteye itaatı simgeleyen hayat tarzı veya yaşam biçimini benimseme manasında kullanılmıştır. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesinin amacı Allah indinden getirmiş olduğu hidayet ve hak yolunu diğer hayat tarzı ve sistemlerinin üzerine hakim kılmaktır. Eğer yeryüzünde herhangi bir batıl hayat tarzına izin verilecekse bu ancak İslam'ın müsaade ettiği bazı durumlar müstesna, böylelerinin cizye ödeyerek İslam'ın müsaade ettiği kadarıyla kendi inanç ve ibadetlerini yapmalarıdır. Bunun ötesinde İslam zimmileri himaye ederek onlara İslam'ı Müslümanlara tatbik ettiği gibi tenfiz eder. Şurası bilinmelidir ki galip gelmek bazen delil ile, bazen çokluk ve bollukla, bazen de hükümran olup üstün gelme, otorite kurma ile olur. Allah-u Teala'nın bütün bunları müjdelediği malumdur. Halbuki ancak mevcut olmayan ama ileride olacak bir şeyin müjdelenmesi caizdir. Bu dinin delillerle galip olduğu bilinen ve kabul edilen bir husustur. O halde gereken bu ayette bahsedilen üstünlüğü hükümran olmak, egemen olmak manasına hamletmektir. Esselamu aleyküm.